Merhaba, ben Mesut Çevik. Teknoloji gündeminin bu bölümünde Toshiba Ürün Grup Müdürü Korhan Oray Bey ile birlikte yeni Ultrabook kavramı ve Toshiba'nın Ultrabook'ları üzerine konuşacağız. Korhan Bey merhaba.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Intel'in Ultrabook kavramına baktığımızda aslında 2012 yılında hayatımıza girdi diyebiliriz tam manasıyla ve
Doğru.
kullanıcılar tarafından da oldukça merakla karşılandı. Çünkü genel olarak baktığımızda kullanıcıların çok uzun bir zamandır özlemini duyduğu hafif, ince, dizüstü bilgisayarlar Ultrabook'la beraber PC platformuna taşındı ve satın alabilir oldular.
Evet.
Fakat 2013'te beraber Ultrabook kavramında yeni düzenlemelere gidildi, yeni değişimler yaşanacak. Ben biraz bunları konuşmak istiyorum ve daha sonrasında da Toshiba bu Ultrabook kavramının neresinde duruyor? Tam olarak nasıl bilgisayar üretme çabası içinde bunları değinmek istiyorum. Intel Ultrabook kapsamında, standardında neler bulunuyor? Bunları açıklar mısınız bize biraz?
Aslında bu yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde Intel'in Ultrabook kavramında bir takım değişmeler oldu. İlk Ultrabook'lar çıktığında o zaman maksimum 13 inç Ultrabook'lar vardı ve en fazla 18 mm kalınlığında olmalıdır. Ağırlığı 1,5 kilogramı geçmemelidir. İçerisinde Intel ekran kartı ve SSD sürücü olmalıdır ve tabii ki en başta Ultrabook işlemcisi olmalıdır şeklinde kıstaslar vardı. Fakat ilerleyen süreç içerisinde Intel'in gerçekten çok umut bağlamış olduğu bu konsepte yeterli adetlere ulaşılamadığı için bu konsepte bazı farklılıklar oluşmaya başladı. En başta kullanıcılar her ne kadar çok hoşlarına gitse de böyle çok ince ve hafif olan bir cihaz. Diğer yandan SSD'nin bazı kullanıcılar tarafından yeterli bulunmayan depolama alanı, diğer taraftan ekran kartının bazı grafik uygulamaları için biraz yetersiz kalabilmesi.
Herhalde özellikle oyunlar
Tabii
için.
ki, tabii ki. Çünkü birçok kullanıcı netbook'la bile oyun oynamaya çalışıyor. Yani böyle bir cihazlardan fayda sağlama dürtüsü var birçok kullanıcıda. Bundan kaynaklı olarak Ultrabook standartlarına biraz değişikliklere gidildi. Günümüze geldiğimizde artık Ultrabook'larda 11,6 inçten başlayıp 15,6 inçe kadar giden bir yelpaze var. Ve bunların da içlerinde sadece SSD bulunmuyor. Bazı Ultrabook'larda hard disk artı SSD var. Artık Ultrabook'larda 2 GB paylaşımsız ekran kartları var. Bunların boyutları farklılık göstermeye başladı. Özellikleri
Ağırlıkları
farklı.
özellikle çok değişti.
Evet, ağırlıkları tabii ki önceden belirlenen bazı standartlar artık birazcık daha üst sınırlara taşınmaya başladı diyebiliriz.
Şimdi yeni standartlarla beraber ağırlığın ucu kaçtı, boyutların kavramı
Doğru.
değişti, kalınlık
Evet.
değiştirildi. Aslında Ultrabook dediğimiz şey bildiğimiz dizüstü bilgisayar olmadı mı? Hani şu standartlarla
Aslında
beraber.
öyle. Aslında öyle. Birazcık işin ruhundan sapıldı. Öyle diyebiliriz. Ancak yine de kullanıcıların beklentilerini karşılayan cihazlar ortaya çıktı. Ultrabook yelpazesi, boyut yelpazesi farklılık gösterince bu benim için daha uygundur, bu da benim için daha uygundur şeklinde seçenekler olunca tabii ki Ultrabook konseptinin satış adetleri de yükseldi. Önceden 13,3 inçe kadardı ve sadece belirli bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Şimdi ultra mobiliteye önem verenler için gerçekten çok hafif, çok ince ve 8-9 saate varan pil süreleri içeren maksimum 13,3 inçlik boyutlar var. Ama birazcık daha medya özellikleri ön plana çıkan, örneğin 500 GB disk artı 32 GB SSD'den oluşan ve paylaşımsız ekran kartlı versiyonlar da çıkınca grafik uygulamalarını da içeren yüksek pil süreli, büyük ekran boyutlu versiyonlar da var. Ve bence kullanıcıların bu konudaki yaklaşımları daha ılımlı oldu Ultrabook'a. Yani ben belki küçük boyutlu bir bilgisayar istemiyorum, bir Ultrabook istemiyorum. Ama yine de incelik, hafiflik ve yüksek pil süresi istiyorsam 15,6 inçlik Ultrabook'lar veyahut da 14 inçlik Ultrabook'lar son derece ideal hale geldi. Tabii ki ilk çıkış zamanlarına göre rakamlar da geriye gelince Ultrabook'ların tercih edilmemesi için bir neden kalmadı. Yani Ultrabook'lar artık bizim tercihlerimizde çok önemli bir yer kaplıyor. Bunu söyleyebilirim.
Şimdi yeni standartlarda dedik ağırlık hani serbest bırakıldı biraz, sabit disk depolaman artık değiştirilebiliyor vesaire. Fakat en önemli değişikliklerden bir tanesi dokunmatik ekranın zorunlu hale getirilmesi oldu yeni Ultrabook standartında. Baktığımızda dokunmatik ekran Intel'in istediği şartlardan bir tanesi Windows 8'le beraber uyum için. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani dokunmatik ekran kullanıcının ilgisini arttırır mı bu cihazlara?
Oldum olası bir teknolojik ürüne dokunabilmek her zaman kullanıcılara cazip gelmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde farklı işletim sistemleriyle de dokunmatik ekranlar denendi ama pek fazla tutulmadı diyebilirim. Ancak Windows 8'in ruhunda dokunmatik ekran yatıyor. Ve Windows 8'in daha keyifli, daha kullanışlı olarak kullanılabilmesi için dokunmatik ekran benim gözümde şart bir nevi. Çünkü bizim de dokunmatik ekranlı modellerimiz var. Windows 8'i onlarda denediğimizde gerçekten katlanan bir keyif var. Dolayısıyla ultra mobil bir ürün. Bu tabii ki ultrabook'lar da bunun içerisinde, tabletler de bunun içerisinde. Tablet yerine birçok kullanıcı artık ultrabook'ları da tercih edebilir.
Yani en azından ofis dokümanı oluşturma sürecine daha yardımcı ama tablet olarak kullanmak istediklerinde kullanabildikleri cihazlara sahip oldu.
Evet, bu dokunmatik ekran özelliği bana kalırsa tabletlerin müşteri kitlesinden bir kısım kullanıcıyı da illaki ultrabook'lara çekmiştir. Çünkü tabletleri biliyorsunuz şu an için en fazla 10.1 inç boyutunda tabletler var. Ama bundan birazcık daha yukarıya çıkıp ağırlıktan da çok fazla feragat etmeden, hafiflikten daha doğrusu, kullanıcılar ultrabook'a geçiş yapabiliyorlar. Ve aynı zamanda bir tablet işlemcisinden çıkıp da örneğin i5 veyahut da i7 işlemcili bir cihaza geçtiklerinde performans anlamında beklentilerini fazlasıyla bulabiliyorlar. Tabii ultrabook standartlarında bir takım değişimler de oldu. Örneğin bizim Şubat ayından itibaren kullanıcılarımıza sunabileceğimiz hem ultrabook hem de tablet olabilen versiyonlar da piyasada yer almaya başladı. Bunu dilerseniz bir tablet olarak kullanabiliyorsunuz. i5 işlemcili bir tablet. Ve bunun kayar özelliğini kullanarak üst ekranı kaldırıp yukarı doğru diktiğinizde karşınıza bir ultrabook var. Bu tarzda ürünler de yine ultrabook sınıfında yer almaya başlayacak. Şu an için çok fazla örneği yok ama kullanım açısından büyük bir kolaylık getiriyor. Tabii ultrabook'ta sadece bunlar da değil değişimler. Kullanıcıların bu yönde medya anlamında da beklentileri var. Örneğin Toshiba olarak baktığımızda bizim ilk etapta 13.3 inçlik modellerimiz varken onun ardından kullanıcılarımıza yeni bir konsept olarak ultra geniş ekranlı bir modelimizi sunduk, beğeniye sunduk ve gerçekten büyük ilgi uyandırdı. Çünkü standart 16'ya 9 veya da 16'ya 10 ekranlı ultrabook'ların yanında biz 21'e 9 formatında gerçek sinematik ekranlı bir ultrabook sunduk. Bu ultrabook'la film izlerken alttan ve üstten siyah bandları görmüyorsunuz.
Tam medya ayarları için bir çözüm oldu.
Tabii ki bunun beraberinde bu ekran hem film izlerken hem de iş yaşamında kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap oldu. Çünkü Excel kolonları olarak iş yaşamına bunu döktüğümüzde yan yana 10 tane değil 15 tane Excel kolonu görebiliyorsunuz ve size bir çalışma rahatlığı tanıyor. Film izlerken örneğin bu modelimizde U840W modelimizde cihazın iki kenarında oldukça büyük ebatlarda Harman Kardon hoparlörler var. Böyle gerçekten müthiş bir ses sistemi var. Bunu siz medya anlamında da gayet doyurucu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve keza 500 GB disk artı 32 GB SSD'den oluşan depolama alanı var. Bununla beraber dış kasası da darbe ve benzeri etkenlere karşı koruma sağlıyor. Toshiba'nın modellerinde kullanmaya başladığı Toshiba Split Screen diye bir teknoloji var. Ekranı 9 farklı parçaya bölebiliyorsunuz. Örneğin ekranın yarısında Excel ile çalışırken diğer tarafında belki bir Word dosyası, onun beraberinde Skype, onun beraberinde müzik dosyası .. kullanım alanlarınızı genişletebiliyorsunuz.
Tabii burada Split Screen'i biraz açmak lazım. Şimdi kullanıcı der hani boyutlandırarak zaten kullanabiliyorum diye. Fakat evet. Split Screen burada bu bütün bölümleri ayrı bir ekranmış gibi algılayarak çok daha hızlı parçaları boyutlandırıp oralara sığdırabilmenizi sağlıyor. Yani burada bir hız katıyor aslında çalışma bakımından.
Tabii ki.
Söz aslında Toshiba dizüstü bilgisayarlar ve ultrabook'lara gelmişken Sizin geçen seneki modellerinize baktığımızda hep böyle üst düzey, işte ultra hafif veya kullanıcılara bir medya içerik oynatacaksa eğer, hiç kimsenin sunmadığı, geniş açıları sunan dizüstü bilgisayarlar olarak karşımıza çıktılar. Evet. Ve bu konuda da aslında kullanıcıların meraklı bakışlarını üstüne toplamayı bildi Toshiba. Ethernet portu üzerinde olan ender dizüstü bilgisayardan, ultrabooklardan bir tanesini de siz sahiptiniz.
Evet.
2013'e geldiğimizde hani dedik değişimler oldu. Dizüstü bilgisayarlarda artık da, özellikle ultrabooklarda hani bu ağırlık sınırının kalkmasıyla beraber Toshiba'nın ultrabookları ağırlaşacak mı? Yoksa bu hafiflik çizgisini, yine en üst modelleri oynama işini devam ettirecek misiniz?
Ultrabook'ta şu anda müşterilerimize 13.3 inç, 14 inç ve 14.4 inçlik modeller sunuyoruz. Ve bunlarda da iddiamız en ince ve en hafif olabilmek. Mesela piyasaya ilk sürmüş olduğumuz Ultrabook modelleri şu anda da yeni versiyonu Z930 modellerini görüyoruz. Şu an tescilli olarak en hafif Ultrabook sınıfında ve cihazlarımızın üzerinde standart boyutlu portlar var. Ve Ultrabook'ta birçok markada artık göremeyeceğimiz Ethernet portu, VGA portu, tam boyutlu USB ve HDMI portları gibi bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği standart bir bilgisayarda, dizüstü bilgisayarda olabilecek her türlü port mevcut. Ve bu mevcut olan tüm Ultrabook'larımıza mevcut. Biz kullanıcılarımızın Ultrabook'larında bir harici bağlantı sırasında farklı bir aparat kullanmalarını tercih etmiyoruz. Her zaman için ürünlerimizi gayet pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.
Evet, adaptörü unutma veya kaybetme çok büyük bir sıkıntı çünkü.
Evet, doğru. Ve bu dönüştürücü aparatların da fiyatları çok ucuz değil. Ve bu konsepte devam edeceğiz. Bunun beraberinde yakın bir zamanda 15.6 inçlik versiyonlarımız da yer alacak. Yani sonuçta bir müşteri veyahut da bir potansiyel müşterimiz diyeyim, bizim Ultrabook'larımızı kullandıklarında ekstra bir aparata ihtiyaç duymasınlar. Piyasadaki benzerleri arasında en ince ve en hafif versiyonlardan bir tanesi olsun ki Toshiba buna çok önem veriyor. Bunun beraberinde bütün Ultrabook'larımızın kasaları ekstra sağlam. Çünkü mobil bir kullanıcısınız. Cihazınız yere düşebilir. Örneğin birçok modelimizde 75 santimden düşmelere karşı koruyucu etkisi olan kasalar kullanılıyor.
Evet, bu çok önemli bir konu. Evet. Çünkü taşınabilir bir cihaz söz konusuysa eğer, düşürmekte en büyük olasılıklardan bir tanesi olur. Hatta düşürmenin ötesinde dizüstü bilgisayarlarda biz genelde sigorta firmalarıyla da çok yani yakından konuşma ve tanışma fırsatı buluyoruz. Konuştuğumuzda diyorlar ki en büyük sıkıntı dizüstü bilgisayarın üstüne sıvı dökülmesi.
Evet. Yani
en büyük arızalara bunlar neden oluyormuş. Toshiba tarafına baktığımızda hani dizüstü bilgisayarlarda nasıl bir sağlamlık testi var, hangi koşullara karşı dayanıklılar ve ultrabooklarda da hani belli koşullara dayanıklılık standardı veya garantisi veriyor musunuz?
Genel olarak ultrabooklarımıza baktığımızda şu an piyasada en yaygın olan Z930 modelimizi en başta ele alalım. Bu ürünün magnezyum kasası var. Magnezyum kasa deyince bir takım değerleri de aslında ortaya koymak lazım. Plastik alışımlı bir kasaya göre 13 kat daha sağlamdır ve ondan daha hafiftir. Ve darbeyi kolay kolay cihazın içerisine yansıtmaz. Ürünlerimizin kasası, Z930'un kasası bu şekilde. Sıvı sızdırmaz bir klavye özelliği var. Bunun beraberinde ekranı koruyan, klavyeyi koruyan bazı düzenekler var içerisinde ve çok önemli bir nokta, bu bilgisayardan bir örnek göstereyim. Bizim ultrabooklarımızda el koyma yerlerinin iç kısmı petek dokusu denilen bir yapıya sahip. Yani iç kısımdan birkaç kat daha sağlam bir koruma sağlıyor.
Aynı zamanda herhalde ısıyı da iletmiyor dışarı.
Bu da var. Yani ısıyı emme özelliği de var. Fakat genel olarak markamızın en az ısınan markaların başına geldiğini size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bununla ilgili çok farklı çözümler var. İşte işlemcinin ve havalandırmanın cihazın yan kısmına monte edilmesi gibi. Yani cihazın birçok markada işlemci ve havalandırma, daha doğrusu en başta işlemci ortaya monte edilir.
Evet.
Fakat bizim cihazımıza kenara monte edilmiştir ultrabooklarda. Dolayısıyla soğutması çok daha kolay olan ve Toshiba'ya özel bir teknoloji. Örneğin cihazın SSD'si ve 8 katmandan oluşan anakartı da bu el koyma yerinin altına yerleştirilmiştir. Dolayısıyla cihazın her türlü noktasına zarar gelse de bu bölüm sağlam kalıyor.
Yani böylece datalar da güven altında kalıyor.
Evet, en hayati parçaları güven altında olduğu için bu gerçekten üst düzeyde bir koruma sağlıyor. Burada müşterilerimizin bilgilerinin son derece hayati olabileceği olgusundan yola çıkılıyor ve buna göre de çözümler üretiliyor. Dolayısıyla bizim ürünlerimiz her zaman için, daha doğrusu mobil ürünler her zaman için kazaya açık ortamlarda kullanılabildiği için mümkün olduğunca ekstra korumalarla müşterilerimize sunuluyor.
Toshiba'ya baktığımızda Toshiba sadece tabii ki dizüstü bilgisayar üreticisi değil. Görüntüleme yönünde çalışmaları var. Pil alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Evet. Ve son haberlere baktığımızda hızlı şarj konusunda da oldukça büyük ilerlemeler kat etmiş durumda firma. Dizüstü bilgisayarlar da böyle hani hızlı şarj dediğimizde belki izleyenlerimiz atlamış olabilirler bu haberimizi. Toshiba'nın artık hani böyle birkaç dakika içinde %50 şarj olabilen pilleri piyasada. Daha doğrusu piyasada demeyelim de İşler yani böyle araçlar için üretilen B2B dediğimiz daha çok iş yerlerinde kullanılan cihazlar için bu tip piller geliştirmiş durumda. Bu teknolojiye sahip firma bunun duyurusunu yaptı. Dizüstü bilgisayarlarda böyle çok kısa sürede şarj olabilen piller görecek miyiz?
Tabii ben aslında ilk cümlelerinizden başlayarak bunu cevaplamaya başlayayım. Toshiba şu an sektörün en eski teknoloji firmalarının başında geliyor. 1875 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana da hep ilkleri kullanıcılarına sunmuş. İlk sunmuş olduğumuz önemli teknolojik yeniliklerden bir tanesi piyasaya sunulan ilk perakende anlamdaki ampuldür. 1890 yılında perakende olarak ilk ampul Toshiba tarafından piyasaya sürülmüş ve Toshiba'nın kurucularından Fujioka aynı zamanda Edison'un da Amerika'da üniversiteden sınıf arkadaşı. Birlikte geliştiriyorlar ve ilk Toshiba markasıyla bu piyasaya sürülüyor. Ve o zamandan bu zamana da hep ilkler Toshiba ile piyasaya sürülmüş. Ve birçok alanda üretimi var. İlk etapta ilk aklımıza gelenler taşınabilir bilgisayarlar, televizyonlar, aydınlatma sistemleri, işlemci üretimi, elektronik komponent üretimi, birçok enerji üretimi vesaire. Şimdi bunların hepsini Toshiba herhangi bir cihazında bu teknolojilerindeki birikimi kullanarak en iyi üretme şansına sahip. Ve Toshiba tüm markalar içerisinde en az dışarıdan destek alan firma. Yani bu bilgisayarı ele aldığımızda bunun içerisinde Toshiba olmayan işlemcisi vardır, ekran kartı vardır, belki Ethernet'i vardır ama her şey Toshiba. Bunu da tüm komponentlerinde, tüm üretmiş olduğu cihazlarda kullanabiliyor. Ve bunun içerisinde günümüze doğru geldiğimizde farklı bir takım teknolojilerin de geldiğini görüyoruz. Örneğin pille ilgili olarak son olarak Amerika'da geçtiğimiz ay CES yani dünyanın en büyük ev elektroniği fuarında Las Vegas'ta farklı bir takım teknolojiler de geliştirdiği teknolojiler de sergilendi. Bunun içerisinde sadece 10 dakikada şarj olabilen otomobil aküleri, bataryaları sunuldu. Sistemde şu, Toshiba evlere uygulanabilecek güneş enerjisi bataryaları, panelleri üretti. Ve bunlar örneğin bir müstakil ev olabilir veyahut da normal bir apartman dairesi olabilir. Bulunduğunuz yere bunu monte ederek evinizdeki tüm cihazları, örneğin televizyonunuz olabilir, elektrikli ev eşyalarınız olabilir, klimanız olabilir. Hatta otomobilinizi de bu sistemle şarj edebiliyorsunuz. İşin güzel tarafı 10 dakikada sadece otomobilinizin elektrikli otomobilinizin bataryasını şarj edebildiğiniz gibi bu sistemde herhangi bir şekilde problem olması halinde, örneğin deprem olabilir, başka bir şey olabilir, otomobilin bataryasından tüm bu cihazları da aynı zamanda çalıştırmanız mümkün. Yani geriye dönük olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda otomobillerin bataryaları 3 saat gibi bir sürede dolarken Toshiba'nın bataryası sadece 10 dakikada doluyor. Bu büyük bir avantaj. Otomobillerin yaklaşık 300 kilometre elektrikli olarak gidebildiğini düşünecek olursak bunun karşılığında bayağı bir süre beklememiz gerekiyor ki evet. yeniden yola devam edebilelim. Bu ama gerçekten pratik bir hale getirilmiş. Toshiba Honda ile bu konuda stratejik bir işbirliği yaptı ve artık Honda'nın elektrikli otomobilleri Toshiba'nın bu hızlı dolabilen bataryalarıyla donatılıyor. Ve aynı zamanda Toshiba birdenbire dünyanın elektrikli otomobiller için batarya üreten en büyük sağlayıcılarından bir tanesi haline geldi.
Dizüstü bilgisayarlarda peki bu teknoloji uygulanabilir mi? Yani ne zaman göreceğiz? Böyle bir çalışma var mı?
Bunlarla ilgili çalışmalar var. Ancak çok aktif olarak bunların uygulanmadığını görüyoruz. Yoksa sıvı bataryalarla örneğin 10-15 saat gibi pil sürelerine erişilebiliyor. Ve bunu çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bununla beraber standart bataryalarında çok kısa sürede 5 dakika 10 dakika gibi sürelerde hatta 1 dakikada şarj edilebilen versiyonları da şu an hazır. Sadece bunların seri üretime geçmesini bekliyoruz.
Test aşamalarının bitmesi bekleniyor.
Evet. Şöyle bir bilgisayar teknolojilerinin, taşınabilir bilgisayar teknolojilerin geneline baktığımızda birçok yenilik gördük. İşte ekranlar değişti, işlemciler her 3 ayda bir yenileniyor. Grafik kartları, medya özellikleri her şey günden güne gelişiyor. Fakat maalesef 10 yıl önceki pil süreleri de neredeyse aynıydı.
Evet.
Ultrabook'ları bir kenara koyalım. Günümüzdeki pil süreleri de neredeyse aynı. Bu konuda çok göz alıcı değişiklikler olamadı maalesef.
Olamadı. Ortalama bir dizüstü bilgisayar 1-2 saat çalışma süresi sunuyor.
Neredeyse. Cihazların broşürlerinde yazılanlara baktığımızda birçok markada ortalama pil süresi 3 saat, 3,5 saat gibi gözüküyor. Bunların standart bilgisayarlarda da ultrabooklarda olduğu gibi 7-8 saate en azından yükselmesi lazım ama umarım yakında bunlarla ilgili önemli gelişmeler olacak. Fakat özellikle kurumsal modellerimizde, kurumsal müşterilerimize hitap eden Tekra serilerimiz, Portage serilerimiz, bunlardaki yüksek kapasiteli bataryalarla biz 15 saatleri görebiliyoruz.
Oldukça ithal bir süre. 2 günde diyebiliriz bunu aslında.
Neredeyse. Ancak tabii ki cihazın üzerindeki görüntüsü birazcık daha kalın olmasına yol açacak boyutlara sahip. Cihazın ağırlığı da bir miktar artıyor. Tabii ki böyle bataryaların çok daha inceltilmiş ve çok daha kısa sürede şarj edilebiliyor olması hepimizin tercihi. Umarım en kısa zamanda Toshiba altyapısını hazırlamış olduğu bu teknolojileri standart olarak bilgisayarlara monte edecektir.
Umarınız öyle olur. Büyük ihtimal izleyenlerin birçoğu da bunu bekliyordur zaten.
Evet.
Koran Bey verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler. En azından hem Intel'in yeni Ultrabook standardını, Ultrabook'lar nedir, ne değildir bunu öğrendik. Hem de Toshiba'nın gelecek planlarıyla ilgili bilgiler aldık sizden. Umarız hani bu tip birliktelikleri daha fazla yaparız. En azından hani izleyenlerimiz de merak ettikleri sorulara cevapları bulmuş olurlar.
Memnuniyetle.
Bu bölümde Toshiba ile birlikte Intel'in Ultrabook'larını ve kendi üretecekleri gelecekteki dizüstü bilgisayarları dinledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.